Haluk Bey merhaba, nasılsınız?
Merhaba, iyiyim, sağ olun, siz nasılsınız?
Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Not defterinin 71. bölümündeyiz bugün. Bugün sizinle cari dengeyi konuşacağız birazcık. 8 ayın en yüksek aylık açığını gördük. Detaylarında ne var, bu ne anlama geliyor, bundan sonra ne bekliyor? Bir bunu konuşacağız. Buna bağlı olarak tabii Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi hesaplamasında ya da sınıflamasında yaptığı bazı değişiklikler var. Size onu soracağım. Bununla beraber hafta içinde açıklanan bazı veriler var. Sanayi verisi var, perakende tarafındaki veriler var. Ekonominin genel performansına ilişkin de mesaj veriyor. Bunu da soracağım. Tabii Türkiye tarafında bunlar olurken Amerika tarafında da bazı gelişmeler var. Amerika'da enflasyon beklentilerden biraz yüksek çıktı. Bu ne anlama geliyor? Fed'in verdiği mesajlar var. Trump'ın izlediği politikalar var. Bunların tabii ki dünyaya da yansımaları var. Bunları da soracağım size. Ama isterseniz öncelikle cari dengeyle başlayalım. 8 ayın en yüksek aylık açığını görmüş olduk. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açığı?
Beklediğimiz şeyler yani şöyle ki bir süredir geçen sene iyi gitti uzun süre ama belli bir noktadan sonra yükseliş eğilimine geçeceğini söylemiştik. Bu devam edecektir. Burada ne etken oluyor diye baktığımızda geçen sene büyük ölçüde yaklaşık yarısından biraz fazlası net enerji ve net altın ithalatındaki azalıştan geldi. Bu bayağı normal seviyelere dönmüş oldu. Dolayısıyla bunların yaptığı katkı giderek azalmış durumda. O zaman geriye Türkiye'deki ihracat ve ithalatın seyri kalıyor. Bir de tabii turizm gelirleri karşımıza çıkıyor. Buradaki eğilimler. Baktığımızda tabii hem ekonomik aktivitenin çok yavaş olmaması hem de kurlardaki değerlenmeyle beraber tüketim malı ithalatının biraz hareketlendiğini gördük. Artı son çeyrekte zaten birazdan konuşacağız sanayi üretim verileri de imalat sanayinde de bir toparlanmaya işaret ediyor. Dolayısıyla onun da aramalı ithalatını yukarı çektiğini gördük. Bütün bunlarla beraber beklediğimiz gelişmeler. Çünkü dış ticaret açığı bizi zaten önden söylüyor biraz. Ve Ocak'ta da mesela Ocak için gelen gümrük verileri de gümrük dış ticaret verileri geçen yılın üzerinde bir dış açığa işaret ediyor. Dolayısıyla Ocak'ta da bir yükseliş olacak cari açıkta. Yani son 12 aylık cari açık yükselecek. Şimdi bu yılı 2024'ü 10 milyar doların çok az altında kapattı. Ama ilk ay itibariyle yaklaşık 11 milyar dolara falan yaklaşacak son 12 aylık açık. Bu eğilim bence bu yıl devam edecek. Çünkü niye devam edecek? Hem kurlarda değerlenme eğilimi devam ediyor. Hem büyüme anlamında kötü görünmüyor. Yani kötüye gitmiyor. Toparlanıyor gibi gözüküyor. Büyüme tahminleri üzerinde riskler yukarı yönlü. Hem de faizlerde bir kademeli gevşeme var. Bunun tabii daha aktiviteyi hızlandırması beklenebilir. Bütün bunları dikkate aldığımda ben 2024'ü 10 milyar doların altta kapatan cari açığın muhtemelen ikiye katlanacağını, 20-22 milyar dolar falan civarına yükseleceğini düşünüyorum. Ama 22 milyar dolar şöyle bir perspektifte bakarsak, evet belki ikiye katlanması çok ciddi bir şey gibi gözüküyor ama milli gelir oranına falan baktığımızda Türkiye'nin uzun dönem ortalaması %3 cari açık olarak. Zaman çok kötü yıllarda %10'a kadar vurduğu oldu eskiden. Ama geçen sene 1007 bitirdi mesela. Bayağı iyi bir düşük bir oran. Bu yılda işte bu artışa rağmen o 3'e gitmeyecek. Yani 3'ün yine altında kalacak. Dolayısıyla geçmiş ortalamanın altında bir açık olacak. Çok Türkiye'nin finanse etmekte zorlanacağı bir düzey değil. Ama yani bundan sonra biraz kötüleşme eğiliminde olacağını söyleyebiliriz. Bu da biraz döviz piyasasına, biraz döviz talebi olarak yansıyabilir tabii ki.
Peki, ödemeler dengesi deyince son aylarda özellikle bir tartışma oluyordu işte döviz dışarı mı kaçıyor?
Evet.
Siz de Ocak sonunda Oksijen'de bir yazı yazdınız.
Evet.
Detaylı şekilde
anlattınız.
anlattınız. O
Evet.
yazıyı da soracağım. Orada döviz dışarı kaçmıyor, içeride el değiştiriyor
Aynen.
aslında diyorsunuz.
Evet.
Bir bunu soracağım.
Evet.
Bir de bununla ilişkili olarak Merkez Bankası'nın portföy
kalemlerinde.
yatırımları
Evet.
tarafında bir revizyonu var. Onu duyurdular.
Evet.
O ne anlama geliyor?
Evet.
Orada ne yapıldı?
Evet.
Bize nasıl yansıyacak? Size
Evet.
sorayım.
Aslında ödeme dengesiyle beraber karşımıza çıkan portföy yatırımlarındaki revizyon, portföy yatırımlarının aslında yanlış anlaşılıyordu. Böylece ne daha sağlıklı bir noktaya geldi. Yani bugün yapılan revizyon faydalı anlamda ne olduğunu anlatayım. Şöyle portföy yatırımları iki tarafı var. Bir, bizim net varlık edinimi dediğimiz bizim yurt dışındaki varlıklara olan talebimiz veya oraya olan çıkışımız. Bir de yurt dışındakilerin bizim varlıklı olan ikisini birden görüyoruz burada. Birisinin net varlık edinimi, diğeri de net yükümlülük oluşumu diye geçiyor burada. Şimdi öyle rakamlar vardı ki yazıda da dikkat çekmiştim ama sonra da açıklamıştım. Kendimce bir açıklama getirmiştim. Şimdi revizyonlarla beraber o değerlendirmenin doğruluğu teyit edilmiş oldu. Şöyleydi. Daha önce mesela Ocak-Kasım döneminde diğer sektörlerin, yani bankalar dışındaki diğer sektörlerin, ki bu hem hane halkını hem şirketleri kapsıyor, öyle düşünelim. Bu şirketler içinde de her türlü şey var. Fonlar var, işte sigorta şirketleri, diğer finansal kurumlar falan hepsi veya normal reel sektör. 20.5 milyar dolarlık, sanki Türkler hani yurt dışında 20 milyar dolarlık bir varlık, bir şey almışlar. Yani ne olabilir? İşte o zaman acaba kripto mu aldılar, işte ne bileyim Amerikan tahvil mi aldılar, hisse mi aldılar falan gibi tartışma oluyordu. Ben de orada demiştim ki bu rakamın içinde sadece onlar yok. Türkiye'deki kurumların yabancı para cinsi yurt dışında ihraç ettikleri şeyler de var. Dolayısıyla aslında bunun hepsi yurt dışı varlıklara yönelik değil. Yani buradakilerin ihraç ettiği varlıklara yönelik talep. Dolayısıyla içerideki şey el değiştiriyor, sahiplik el değiştiriyor. Önemli bir kısmı öyle. Onları verilerle de menkul kıymet istatistiklerinden gördüğüm kadarıyla ayrıştırmaya çalışmıştım.
Yani şimdi para bugün, yurt dışına gitmiyor.
Evet, gitmiyor. Mesela Türk Hava Yolları'nın ihraç ettiği bir yabancı para cinsi borçlanma araçlarını buradaki bir finansal kurum alıyor ya da işte reel sektörden biri alıyor. Tahvili diyelim, Eurobond ihraç etmiş gibi. Evet. Onu gösteriyor. Şimdi o kalem 20,5 olan kalem bu revizyonla 8,7'ye düşmüş. Ocak-Kasım toplamında daha önce 20,5 olan şey 8,7'ye düşmüş. Şöyle söylüyor onu tam resmi adı olarak. Bu diyor yurt içi yerleşiklerin sadece yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilen menkul kıymetlerdeki net alımını. Yani bundan sonra bu kalem diyor ki sadece bizim diğer sektörlerin yabancılar tarafından ihraç edilen kalemlerdeki net alımını. Yani aslında biz 8.7 milyar dolarlık Ocak-Kasım ayında bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Yani hisse senedi, ABD hisse senedi olabilir, başka ülkelerin hisse senetleri olabilir. İşte şey olabilir, menkul kıymetler, Amerikan hazine tahvilleri olabilir veya başka tahviller olabilir. Her türlü şeyin aslında boyutunun 8.7 milyar olduğunu. Bu da az değil aslında. Çünkü uzun vadeli baktığımızda geçmiş yıllarda oldukça düşük kaldığını bu kalemin görüyoruz. Ama 2023'te mesela 1.6 olmuş. 2024 Ocak-Kasım'da da 8.7 olmuş. Ama daha önce çok çok ciddi yüksek rakamlar vardı. Dolayısıyla bu önemli. Bunun menkul kıymet istatistiklerinde de hani her hafta açıklanan, orada da göreceğiz zaten. Geçmiş dönük muhtemelen onlar da revize edilecek. Daha iyi portföy akımlarını daha iyi, daha sağlıklı bir şekilde anlamış olacağız. Yani onu sağlayan bir revizyon oldu. Şimdi bir de öbür tarafı var. Öbür tarafta şu, yani yükümlülük tarafında şöyle diyor. Bundan sonra o yükümlülük kalemi diyor, yurt içi yerleşiklerce yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerdeki sadece yurt dışı yerleşiklerin net alımını. Yani eskiden çünkü bizimkiler de oraya karışıyordu bizim. Şimdi diyor ki buradaki bankalar diyelim, buradaki bankalar yurt dışında tahvil mi ihraç etti? Hazine Eurobond mu ihraç etti? Diğer sektörler yurt dışı yabancı para cinsi tahvil mi? Bunlar da artık sadece yabancıların alımını göreceğiz diyor. Orada da düzeltmiş. Dolayısıyla biz aslında daha önce baktığımızda mesela banka tahvillerini Ocak-Kasım'da 14 milyar almış gibi görüyorduk. Yabancı almış gibi görüyorduk. Halbuki şimdi 3.2 olmuş mesela. Yani o da revize olmuş. Eurobond mesela 2.7 alım görürken şimdi çok az, 0.7 olmuş. Mesela ÖST'ler dediğimiz yabancı para ÖST'lerin yabancı 4.8 alıyor diye düşündüğümüz şey de 3.7 olmuş. En sınırlı revizyon orada olmuş. Ama hepsinde bir revizyon olmuş. Şimdi ama toplamda hani portföy yatırımların net olarak baktığımızda pek bir şey değişmediğini görüyoruz. Yani aslında bu da hani revizyonun sadece başka bir şeyi etkilemediğini, kendi içinde daha sağlıklı gösterdiğini işaret ediyor. Yani bu tip şeyleri daha net göreceğiz bundan sonra. Gerçekten şu anda mesela enteresan, yine de belki 20 milyar değil ama diğer sektörlerin yurt dışı varlıklara hani dolarizasyonu falan düşünürken de aslında konuları dolarizasyona da bağlamıştım sizin yayında da daha önce değindiğimde. Böyle bir şey de var yani yurt dışındaki varlıklarla ilgili 8.7 milyar dolarlık bir çıkışı da söz konusu. O da çok azımsanmayacak bir çıkış tabii ki.
Evet. Yani artık bu revizyondan sonra baktığımızda tabloya yurt içindeki o paranın el değiştirmesini görmeyeceğiz.
Görmeyeceğiz.
İsterseniz bir de ekonomik performansı biraz konuşalım. Bu hafta açıklanan veriler, bir tarafta sanayi verisi açıklandı ki sanayi verisi güçlü bir şekilde seyretti. Aralık ayında %5 oranında bir artış gördük. Diğer taraftan perakende satışlarında da veriler açıklandı. Burada da 5 ayın en düşük artışını gördük. TÜİK verilerine göre Aralık ayında aylık %0.4'lük bir artış. Bu yıllık %13,5'a denk geliyor. Bu ikisini beraber değerlendirdiğinizde siz ne görüyorsunuz?
Şimdi tabii geçen yıl son çeyrekte hep diyorduk ki aktivite kötüye gitmiyor, toparlanıyor. Aslında bütün veriler teyit etti onu. Aralık için bu rakamları konuşuyoruz ve yılın son çeyreği de belli olmuş oldu. Sanayi üretiminde PMI endekslerinden falan hareketle toparlandığını söylüyorduk. Son çeyrekte de dolayısıyla yıllık bazda artış oldu. Önceki iki çeyrekte hep daralma oluyordu. Sanayi üretimi bile milli gelire katkı vermiş gibi duruyor. Dolayısıyla hep dediğim gibi daha kötüye gitmedi ekonomi son çeyrekte. Büyüme de yılın tamamında 3 gibi olacak gibi duruyor. Ben hep söylediğim şekilde teyit edilmiş oldu. O yüzden her iki veri de bize aslında bunu hatırlattı. Yani perakende satış zayıf gibi görünse de tarihi zirvesinde. Yani o kadar yüksek zaten seviyelerde ki artık tabii aylık inmelenmelerin düşük olması normal. Ama mesela Ocak ayı için baktığımızda bunun için kredi kartları harcamalarını öncü gösterge oluyor. Çok bir şey değişmediğini, yine gücünü koruduğunu görüyoruz. Yani bütün bunlar bize dezenflasyon anlamında talep unsurları arasında giden gelenmenin yeterli olmadığını gösteriyor. Hatta bir veri daha ekleyeyim mesela. Dün dış ticaret endeksleri geldi son çeyrek için. Onu da dış talep anlamında ima ettiğine baktığımızda dış talebin önceki iki çeyrekte hep büyümeye katkı vermişti. Yani ihracat ithalattan daha pozitifti. Terse döndüğünü görüyoruz. Yani yine eski bildiğimiz Türkiye hikayelerine döndük. Yani tüketimin büyümeyi sürüklediği, talebin, net dış talebin aşağı çektiği şeye döndük. Yani iyi bir şey değil bu. Yani çok tercih ettiğimiz dezenflasyon süreçlerinde tercih ettiğimiz şey değil. Bütün veriler bunu göster. Ha, yeni yıl için ilk veriler, Ocak verileri biraz karışıktı. Yani onu da söylemek lazım. Hani aralıkları konuştuk ama tabii. Ocak için veriler, işte PMI'ler biraz geriledi. Reel kesim güven endeksi biraz geriledi. Kapasite konumu geriledi. İmalat tarafı biraz o son çeyrek inmelenmesini çok koruyamamış gibi göründü. Ama hizmet, inşaat ve perakende ticaret sektörel güvenlerine baktığımızda Ocak ayında gayet son ayların zirvelerine yükseldiler. Görüntü biraz yeni yıla girerken karışık. Yani öyle çok net bir şey söylenemiyor. Hani bir son çeyreğe göre bir yavaşlama mı oldu yoksa tek daha hızlı mı gidiyor? Karışık biraz. Biraz Şubat ve Mart verilerine bakmamız gerekecek. Ama toparlarsam şu an içinde çok Merkez Bankası'nın hani faiz indirimlerini rahat ettirecek bir görüntü var gibi durmuyor yani dezenflasyon anlamında.
Peki isterseniz bir de yurt dışına uzanalım. Yurt dışında da Amerika'yı sormak istiyorum size. Amerika'nın verileri küresel piyasaları etkiliyor. Son olarak enflasyon verileri beklenenden biraz yüksek geldi. Bunun sonrasında Fed'in verdiği mesajlar da var Powell. Enflasyon verileri aslında enflasyonda yapmamız gereken daha çok şeyin olduğunu gösteriyor gibi bir açıklamada bulundu. Evet. Siz hem enflasyon verilerini hem bunun Fed'in politikalarına etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
Onun öncesinde de enflasyon öncesinde tarım dışı istihdamı görmüştük Cuma günü. Orada da çok rahat ettirmeyecek bir veri geldi. Belki aylık artış düşüktü ama hem önceki aylar yukarı revize oldu hem de işsizlik oranında gerileme gördük. 4'e geriledi. Halbuki beklenen şey işsizlik oranının biraz yükselmesi yani dengelenme açısından. Dolayısıyla aslında oldukça yumuşak bir inişi sağladığı gözüküyor aslında. Ama hala tabii enflasyonda istenen sonuç alınmadığından zaten bütün bu verilerle Fed biraz daha temkinli bir duruşa geçmişti. Yani durmuştu zaten evet. Ocak toplantısında ve acelem yok demişti. Bu mesajı bu haftaki Powell'ın kongre sunumlarında da sürekli tekrarladığını gördük. Bunun üzerine bir de tabii Ocak enflasyonu aslında tuz biber ekti diyelim. Yani oldukça yüksek geldi. Ocak ayların tabii biraz mevsimselliği zor oluyor. Amerika'da da öyle. Hem manşet enflasyon 3'e yükseldi hem de çekirdek enflasyon ki daha çok ona bakıyoruz. Orada da 3.3 gibi bir rakama yükseldi. Aslında istenen tabii en azından yatay seyretsin bari falan gibi bir şey de vardı. Hatta iyileşmesi beklenirken böyle olması işi daha zorlaştı. Ama bir şey değişecek değil. Yani fiyatlama zaten çok zayıftı. Bu yıl olsa olsa işte bir faiz indirimi belki yapar. İkinci çok zor falan gibi bir fiyatlama vardı. Bunun azaldığını gördük. Fed açısından değişen bir şey yok. Fed zaten beklemede. İyi veriler bekleyecektir. Yani iyi veriler umacaktır. Ama şöyle problem var. Tabii ki umsun ama bu bekleme süreci çok uzayabilir. Ya da biraz daha belki sıkılaşma yönündeki şeylere de bir anda da evrilebiliriz. Niye diyeceksiniz? Trump faktörü. Yani Trump faktörü şu anda maalesef yani bunu hep söyledik. Hani hiçbir şey bilmiyorsak en azından dalgalanma getireceğini biliyoruz. Yani bu her dakika bir şey çünkü bir açıklanıyor. Bu jeopolitik de olabiliyor veya ekonomik de olabiliyor. O yüzden orada hala Fed de ne yapacağını o anlamda oradan bir gol yer mi? Hani tarife artışlarından. Çünkü bunun enflasyonist etkisi olacağı belli. Şu anda hayata geçen bir tek çelik ve alüminyumla ilgili bir gümrük vergileri var. Ama diğerlerinin ilan edilenlerin ertelendiğini bir ay için görmüştük. Bakalım bunlar tekrar devreye girecek mi? Onun karşılık misillemesi gelecek mi? O karşılıklara tekrar ABD başka misilleme yapacak mı? Avrupa Birliği ile ilgili. Ya bunlar hala belirsizliğini koruyor. Ama böyle baktığımızda bunların belirsizliğini koruması Fed'i daha da tabii temkinli yapıyor. Bir yandan da başkanın yani Trump'ın faiz indirim çağrısı var. Yani bayağı bir çelişki aslında. Evet. Ama bunu hani henüz baskı olarak görmemek lazım veya Powell'ın yeri tehlikede mi gibi okumamak lazım. Ama çok bunu öne çıkarsa tabii o da ayrı bir rahatsız edici unsur olur. Sonuç faiz seviyeleri genel olarak kısa vadeli veya uzun vadeli dolar cinsi faiz seviyeleri yüksek kalmayı sürdürecek. Hatta bu tarife şeyleri çok olumsuz gerçekleşirse belki uzun süredir görmediğimiz 5 ve üzeri seviyeleri de görebiliriz. Bunlar bizim için iyi haber değil tabii. Yani hem yurt dışı borçlanmalardaki maliyet açısından hem genel olarak gelişmekte olan ülkelere olan para akışını caydıracak bir gelişme olması açısından çok hoşumuza gidecek şeyler değil. Ama izleyeceğiz. Yani henüz daha çok kötü senaryolar çizmek için erken.
Dediğiniz gibi çok fazla evet. belirsizlik var. Aynen. Bu Trump-Powell ilişkisinde de herhalde en kritik nokta gerçekten sıklaşma adımı atması gerekirse Fed o noktada ne olacağı.
Evet, tabii.
Peki Haluk Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Yurt içini yurt dışını konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.